Ayrım 2. Memur Hukuku 3301 kodlu kitap. Sayfa 12. Ünite 2. Memurluk mesleğinin temel ilkeleri ve memuriyet güvencesi. Memurluk mesleğinin temel ilkeleri sınıflandırma, liyakat ve kariyerdir. DMK'da rütbe sınıflandırma esası vardır. Sınıflandırma türleri: kadro sınıflandırması, rütbe sınıflandırması. Memurluk mesleğinin temel ilkeleri: sınıflandırma, devlet memurlarının görevlerinin gerekli kıldığı nitelik ve mesleklere göre sınıflara ayrılmasıdır. 10 sınıf halinde memurlar görev yapar. Liyakat, memurluğa girme, sınıflar içinde yükselme ve görevin sona ermesini yeteneğe göre ele alan ilkedir. Eşitlik, ehliyet, yarışma, tarafsızlık ve güvenlik liyakatın temel ilkeleridir. Kariyer: kamu personelinin belli bir işte uzmanlaşmaması, burada adım adım ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanmasıdır. DMK'da düzenlenen sınıflar: genel idare hizmeti sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim sınıfı, avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri, milli istihbarat hizmetleri. Kadro sınıflandırmasının özellikleri: kuruluşun kadrosu mevcuttur. Kadro kavramı memur kavramından ayrıdır. Memur sayısı kadro sayısını aşamaz. Kadro memurlardan önce de sonra da mevcuttur. ABD, Kanada, Brezilya ve kısmen Rusya'da uygulanması vardır. Rütbe sınıflandırmasının özellikleri: esas alınan örgüt değil, görevli memurdur. Rütbe sistemi yönetim yapısından ayrıdır. Hindistan, Fransa ve Almanya'da uygulanmaktadır. Memurun yaptığı görev ne olursa olsun rütbe esas alınır. Daha az sorumluluk üstlenilmesi maaşı etkilemez. 10. Milli İstihbarat Hizmetleri. MİT kadrolarında çalışanlar. DMK'da düzenlenen sınıflar: 1. Genel İdare Hizmetleri, yönetim, icra, büro ve benzeri hizmeti görenler. 2. Teknik hizmetleri, mühendis, mimar, jeolog, kimyager, matematik ve benzeri. 3. Sağlık hizmetleri, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, hekim. 4. Eğitim ve öğretim hizmetleri, öğretmen, ilköğretim müfettişi, yardımcılar. 5. Avukatlık hizmetleri, avukatlar. 6. Din hizmetleri, dini görev yapan memurlar, imam, müezzin, vaiz ve benzeri. 7. Emniyet hizmetleri, polis, komiser, komiser muavini, emniyet müfettişi, emniyet amiri. 8. Yardımcı hizmetler, yazı, dosya dağıtma, yol gösterme, temizlik, aydınlatma işi yapan personel. 9. Mülki idare amirliği hizmetleri, vali, kaymakam. 10. Milli İstihbarat Hizmetleri, MİT kadrolarında çalışanlar. Sınıflandırmanın yarar ve sakıncaları. Yararları: niteliğe uygun görevlendirme, eşit işe eşit ücret, kariyer ve yeterlilik kolay biçimde uygulanır. Özel ve kamu çalışanı karşılaştırması daha kolay olur. Personel alımı kolaylaşır. Aynı işi görenlere aynı unvan verilir. Kadın ve erkek arasında ücret eşitliği sağlanır. Sakıncaları: uzun zaman alır, maliyeti yüksektir. Atamalar güçleşir, esneklik azalır. Hizmet esas alınır, insana yeterli önem verilmez. Sınıflandırmanın yeni durumlara uyması kolay olmaz. Liyakat nedir? Memurluğa girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi ve görevin sona ermesini memurun yeteneğine bağlayan sistemdir. Liyakat ilkesi: 1. Eşitlik. Her vatandaş memur olabilir, ayrım yapılmaz. 2. Ehliyet. Memurluğa işe uygun olan alınır. 3. Yarışma. Serbest yarışma ile en iyi aday hizmete alınır. 4. Güvenlik. Kamu hizmeti sunan hizmet güvenliğine sahiptir. 5. Tarafsızlık. Kamu hizmeti sunan işlemleri tarafsız ve ayrıcalıksız yapar. Kayırma ve liyakat sistemi. Kayırma sistemi siyasal yağmacılık sistemidir. Kamu görevlileri iktidarla değişir. Partizan kadrolar oluşur. Liyakat sistemi kayırma sisteminin karşıtıdır. Devlet yeni ve büyük sorumluluklar üstlenmiştir. kamu görevlileri partilerden bağımsızdır. Memurlar iktidarla değişmez. Kariyer ilkesi, çalışanın yaptığı işte sürekli deneyim ve yetenek kazanmasını ifade eder. Memurların kariyer yapması için yarışmalar yapılır. Kariyer sistemi, hizmet süresine ve liyakata yer verir. Hak ve yükümlülüklerin statü ile düzenlenmesi memura garanti verir. DMK'da kariyer ilkesi, kariyer devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır. DMK madde 3. Tarafsızlık, hizmet içi eğitim, adil ve yeterli ücret kariyerin temel ilkeleridir. Memuriyet güvencesi, memuru devlete karşı koruyan güvenceler. A. Yasama organına karşı memuriyet güvencesi. Hizmete alınmada hiç ayrım gözetilmez. Memur kanuni statüye sahiptir. Disiplin kovuşturması ilgiliye açık ve yazılı olarak bildirilir. Disiplin kararları yargı denetimine açıktır. B. Yürütme organına karşı memuriyet güvencesi. Yürütme gücünün parçası olan memur hiyerarşik amirlerin emir ve gözetiminde çalışır. Politikaların belirlenmesinde katkıda bulunur. C. Yargı organına karşı memuriyet güvencesi. Memurluk güvencesi kanuna dayanır. İdarenin her türlü işlemine karşı yargı yolu açıktır. Mahkemelere müdahale edilemez. İdarenin yargı kararlarına uyması zorunludur. Memuru idare edilenlere karşı koruyan güvenceler. A. Medya karşısında memuriyet güvencesi. Devlet memurları kamu görevleriyle ilgili basın, radyo, televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermezler. Ancak bakana yetkili kıldığı kişi demeç bilgi verebilir. B. Amire karşı memuriyet güvencesi. Memur, anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı emri yerine getiremez. Amir ısrar ederse ve emri yazı ile yinelerse, memur emri yerine getirir ancak sorumluluk amirindir. Konusu suç olan emir hiçbir biçimde yerine getirilmez. 1. Aşağıdakilerden hangisinde memurluk mesleğinin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir? A. Kariyer liyakat sınıflandırma, B. Kariyer liyakat derecelendirme, C. Liyakat sınıflandırma kadro esası, D. Liyakat sınıflandırma derecelendirme, E. Kariyer derecelendirme kadro esası. Çözüm: memurluk mesleğinin temel ilkeleri kariyer liyakat sınıflandırmadan ibarettir. Yanıt A'dır. Kariyer liyakat sınıflandırma. 2. Devlet memurları kanunu kapsamında belirlenen sınıflandırma türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Kadro sınıflandırması, rütbe sınıflandırması. B. Kadro sınıflandırması, din işleri sınıflandırması. C. Rütbe sınıflandırması, derece sınıflandırması. D. Kadro sınıflandırması, derece sınıflandırması. E. Kadro sınıflandırması, kariyer sınıflandırması. Çözüm: kadro sınıflandırması, rütbe sınıflandırması devlet memurları kanununda yer alan sınıflandırma türleridir. Yanıt A'dır. Kadro sınıflandırması, rütbe sınıflandırması. 3. Aşağıdakilerden hangisi DMK kapsamında düzenlenen sınıflandırma esasının yararlarından değildir? A. Niteliğe göre görevlendirme, B. Eşit işe eşit ücret ilkesi, C. Atama ve yer değiştirmelerin zorlaşması, D. Unvan birliğinin sağlanması, E. Personelin moral bakımından desteklenmesi. Çözüm: atama ve yer değiştirmelerin zorlaşması DMK kapsamında düzenlenen sınıflandırma esasının yararlarından değildir. Yanıt C'dir. Atama ve yer değiştirmelerin zorlaşması. 4. Aşağıdakilerden hangisi liyakat sisteminin temel ilkelerinden değildir? A. Yarışma ilkesi, B. Güvenlik ilkesi, C. Ehliyet ilkesi, D. Sınıflandırma ilkesi, E. Eşitlik ilkesi. Çözüm: liyakat sisteminin temel ilkeleri yarışma, ehliyet, eşitlik, tarafsızlık ve güvenliktir. Yanıt D'dir. Sınıflandırma ilkesi. 5. Yasama organına karşı memuriyet güvencesini korumaya yönelik hükümler esas olarak aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde yer almaktadır? A. Devlet Memurları Kanunu, B. Anayasa, C. Türk Ticaret Kanunu, D. Türk Medeni Kanunu, E. İdari Yargılama Usulü Kanunu. Çözüm: yasama organına karşı memuriyet güvencesini korumaya yönelik hükümler esas olarak anayasada yer alır. Çünkü anayasa yasama organını da belirleyen en üst kurallar bütünüdür. Yanıt B'dir, anayasa. 6. Bir memur üstünden konusu suç olan bir emir aldığında ne şekilde hareket etmelidir? A. Emrin yazılı olarak tekrarlanmasını istemeli ve emrin gereğini yapmalıdır. B. Emre kayıtsız şartsız itaat etmelidir. C. Emri bir üst makama duyurmalı, onun onayı halinde emri yerine getirmelidir. D. Görevinden istifa etmelidir. E. Konusu suç olan emirler hiçbir şekilde yerine getirilmemelidir. Çözüm: konusu suç olan emirler hiçbir şekilde yerine getirilmemelidir. Yanıt E'dir. Konusu suç olan emirler hiçbir şekilde yerine getirilmemelidir. 7. DMK kapsamında aşağıdakilerden hangisine karşı memuriyet güvencesi sağlanmamıştır? A. Yasama organına, B. Yargı organına, C. Bakanlar Kurulu'na, D. Medya karşısında, E. Amir karşısında. Çözüm: DMK kapsamında Bakanlar Kurulu'na karşı memuriyet güvencesi sağlanmamıştır. Yanıt C'dir, Bakanlar Kurulu'na. 8. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen memur sınıfları içinde yer almaz? A. Avukatlık sınıfı, B. Din işleri sınıfı, C. Yardımcı hizmetler sınıfı, D. Emniyet sınıfı, E. Öğretim görevlileri sınıfı. Çözüm: DMK'da düzenlenen sınıflar şunlardır: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı, Öğretim Görevlileri Sınıfı mevcut değildir. Yanıt E'dir, Öğretim Görevlileri Sınıfı. 9. Ast-üst ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili emirlerin iptaline ilişkin yargı yoluna başvurulamaz? A. Maaş, B. Kazanılmış hak olarak kabul edilen konular, C. Hizmete ilişkin karar ve işlemler, D. Görev yeri, E. Görev unvanı. Çözüm: hizmete ilişkin karar ve işlemler ile ilgili emirlerin iptaline ilişkin yargı yoluna başvurulamaz. Yanıt C'dir, hizmete ilişkin karar ve işlemler. 10. Aşağıdakilerden hangisi memurun görevini yerine getirirken uymak zorunda olduğu hükümlerden biri değildir? A. Görevini üstünün emir ve talimatlarına göre yapma, B. Görevini tüzüklere göre yapma, C. Görevini kanunlara göre yapma, D. Görevini yönetmeliklere göre yapma, E. Görevini düşüncelerine göre yapma. Çözüm: görevini düşüncelerine göre yapma memurun görevini yerine getirirken uymak zorunda olduğu hükümlerden biri değildir. Yanıt E'dir, görevini düşüncelerine göre yapma. 11. Memurun esas alındığı sınıflandırma biçimine ne ad verilir? A. Rütbe sınıflandırması, B. Kadro sınıflandırması, C. Hiyerarşik sınıflandırma, D. Aşamalı sınıflandırma, E. Mutlak sınıflandırma. Çözüm: memurun esas alındığı sınıflandırma biçimine rütbe sınıflandırması denir. Yanıt A'dır, rütbe sınıflandırması. 12. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen memur sınıfları içinde yer almaz? A. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, B. Din Hizmetleri Sınıfı, C. Emniyet Hizmetleri Sınıfı, D. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, E. Adalet İşleri Sınıfı. Çözüm: Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen memur sınıfları içinde Adalet İşleri Sınıfı yer almaz. Yanıt E'dir, Adalet İşleri Sınıfı. 13. Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülmüş memur sınıflarından hiçbirine sokulması mümkün olmayan memurların aşağıdaki sınıflardan hangisine girdiği kabul edilir? A. Din Hizmetler Sınıfı, B. Avukatlık Hizmetler Sınıfı, C. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, D. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, E. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı. Çözüm: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı belirtilen sınıftır. Yanıt C'dir, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. 14. Memurluğa girişte ve ilerlemede yeteneğin esas alındığı sistem hangisidir? A. Liyakat sistemi, B. Kadro sistemi, C. Seçmeli sistem, D. Kariyer sistem, E. Sınıflandırma sistem. Çözüm: liyakat sistemine uygun olarak memurluğa giriş yapılır ve ilerlenir. Yanıt A'dır, liyakat sistemi. 15. Aşağıdakilerden hangisi memurun esas alındığı sınıflandırma biçimidir? A. Mesleki sınıflandırma, B. Kadro sınıflandırma, C. Eşit sınıflandırma, D. Nispi sınıflandırma, E. Rütbe sınıflandırma. Çözüm. Rütbe sınıflandırması memuru esas alır. Yanıt E'dir. Rütbe sınıflandırma. 16. Aşağıdakilerden hangisi DMK'da yer alan sınıflardan biri değildir? A. Avukatlık hizmetleri, B. Teknik hizmetler, C. Yardımcı hizmetler, D. Adalet hizmetleri, E. Genel idari hizmetler. Yanıt D'dir. Adalet hizmetleri. 17. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sınıfları içinde torba sınıf olarak nitelendirilir? A. Genel idari hizmetler, B. Teknik hizmetler, C. Yardımcı hizmetler, D. Din hizmetleri, E. Emniyet hizmetleri. Yanıt A'dır. Genel idari hizmetler. 18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde esas alınan memur sınıflandırmasıdır? A. Kadro sınıflandırması, B. Rütbe sınıflandırması, C. Kariyer sınıflandırması, D. Liyakat sınıflandırması, E. Karma sınıflandırması. Yanıt B'dir. Rütbe sınıflandırması. 19. Aşağıdakilerden hangisi liyakat sisteminin temel ilkelerinden biri değildir? A. Yarışma, B. Tarafsızlık, C. Sınıflandırma, D. Güvenlik, E. Ehliyet. Yanıt C'dir. Sınıflandırma. 20. Yasama organına karşı memuru güvenceye alan hükümler aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A. Tüzük, B. Anayasa, C. Yönetmelik, D. Özelge, E. KHK. Yanıt B'dir. Anayasa. 21. Aşağıdakilerden hangisinde kadro sınıflandırması yöntemi kullanılmaz? A. Kanada, B. İsviçre, C. Rusya, D. ABD, E. Brezilya. Yanıt B'dir. İsviçre. 22. Aşağıdakilerden hangisi kadro sınıflandırmasına ilişkin yanlış bir ifadedir? A. Memur sayısı kadro sayısını aşmaz. B. ABD, Kanada, Brezilya'da uygulanır. C. Ücret kadroya göre belirlenir. D. Esas alınan örgüt değil memurdur. E. Kadro memurdan önce vardır. Yanıt D'dir. Esas alınan örgüt değil memurdur. 23. Yönetim İcra Büro hizmetleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A. Genel idare hizmetler, B. Din hizmetleri, C. Emniyet hizmetleri, D. Yardımcı hizmetler, E. Teknik hizmetler. Yanıt A'dır. Genel idare hizmetler. 24. Her vatandaşın memur olma hakkının bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Eşitlik, B. Ehliyet, C. Yarışma, D. Güvenlik, E. Tarafsızlık. Yanıt A'dır. Eşitlik. 25. Devlet memurlarının görevin niteliğine göre gruplara ayrılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A. Eşitlik, B. Sınıflandırma, C. Kadro, D. Liyakat, E. Yarışma. Yanıt B'dir. Sınıflandırma. İkinci ayrımın sonu, sayfa 21.